Ayrım 29, sayfa 351. 13, Yurt. El Al 551 numaralı uçuşu güneyden Sofya Havaalanı'na yaklaştı. Balkan dağları üstünden geçti ve Bulgaristan'ın başkentine indi. 14 Temmuz 2004'te alacakaranlıktı. Bulgar Yahudileri inen uçağın pencerelerinden dışarı baktı. Çoğu doğdukları yere veya ebeveynlerinin doğduğu yere dönen İsrail vatandaşlarıydılar. Çoğu çocuktu. Bazıları ilk defa geliyordu. Dalia Eşkenazi, Landau portatif merdivenden korkuluğa tutunarak ve büyük kırmızı sırt çantasını omzuna yerleştirerek ağır ağır indi. Solan ışıkta komünizm zamanında inşa edilmiş ufak terminal binasına yürüdü. Dalia, 26 Ekim 1948 tarihinden beri, neredeyse 56 yıldan beri Bulgar topraklarına ayak basmamıştı. O gün Moşe'nin erkek kardeşi Jack ve karısı Virginia, Sofya tren garına yeni İsrail devletine gitmek üzere yola çıkan aileyi uğurlamaya gelmişti. Dalia, konveyör kayışından bagajını aldı. Bulgar gümrükçülerinin önünden geçti ve hemen arkasındaki bekleme salonundaki yüzleri taradı. Kendi yaşlarında daha önce hiç karşılaşmadığı bir adam arıyordu. Maxim, Jack ve Virginia'nın oğlu. Komünizm zamanında Jack, partideki yüksek rütbesine rağmen kardeşini İsrail'de ziyarete giderken hep çocuklarını evde bırakması istenmişti. Bunun sonucunda Maxim, Musevi devletinin ateşli savunucusu, hiçbir zaman oraya gelememişti ve kuzeninin neye benzediği hakkında hiçbir fikri yoktu. Tamamen beyaz giyerek gelmişti ve elinde Bulgar dilinde Dalia'nın adının yazılı olduğu bir işaret tutuyordu. Virginia 83 yaşındaydı ve duldu. Kavuşma için evde bekliyordu. 3 gün sonra Virginia, Maxim ve daha önce hiç karşılaşmadığı akrabalarıyla duygusal görüşmelerden sonra Dalia bir taksiyle Bulgaristan'ın ikinci büyük şehri Plovdiv'den ayrılarak Rodop dağlarındaki bir manastıra doğru gitti. Arka koltukta yanında babası Mart 1943'te yüzlerce Musevi aileyle Plovdiv okul bahçesinde saatlerce beklemiş haham olan Suzanna Behar oturuyordu. Tam o anda 60 yıl önce Dalia'nın annesi ve babası Sliven'de birkaç saat doğudaydılar. "Annem, işte sonumuz," diye düşünmüş, dedi Dalia Suzanna'a. Sarı Fiat, Şepeler Nehri boyunca kalın çam ormanı arasındaki iki şeritli yolda kıvrılıyordu. 83 yaşındaki Suzanna pencereden dışarı baktı. Dalia'ya o Mart'ta partizan savaşçılarına katılıp aynı tepelerde dolaşmak için okulun bahçesinden kaçmak üzere olduğunu anlattı. Eğer kaçmış olsaydı Dalia belki o zaman Kral Boris'in faşizm lehtarı hükümetine karşı partizan savaşlarına katılmak için çalışma kampından kaçan Jack amcayla karşılaşırdı diye fikir yürüttü. Taksi 12. asrın sonlarında inşa edilmiş, Osmanlılar tarafından yakılmış ve sonraki yıllarda tekrar inşa edilmiş Bulgar Ortodoks Manastırı'na Bakova'ya vardı. Dalia ve Suzanna indiler ve halı satan, manda yoğurdu ve kutsal içecekler satan tezgahların önünden yürüdüler. 200 yıllık yaşlı lotus ağacının geniş yaprakları altından geçerek hedeflerine doğru ilerlediler. İçeride Dalia ve Suzanna alçak bir kemerin altından yürüdüler. Çiçeklerle, mumlarla ve duvarları asırlık fresklerle süslü bir odaya girdiler. Odanın her köşesinde yüzlerce mum yanıyordu. İlk önce gelme nedenleri olan şeyi göremediler. Sonra Dalia hemen onların yanında durduğunu fark etti. Kiril ve Stefan'ın mermer lahitleri. 1943 yılında Bulgarların Yahudi ulusunu Nazilere teslim etmesine karşı savaşan Ortodoks Piskoposlar. Yad Vashem, İsrail'in soykırım anıtı, iki Hristiyan Piskoposu soykırım sırasında Yahudileri kurtardıkları için dürüstlük simgesi olarak ilan etmişti. Bu iki Piskoposun anısına Doğruluk Ormanı'na ağaçlar dikilmişti. Dalia parmak uçlarıyla mermer lahite dokundu. Önce Stefan'ın lahitine, sonra Kiril'in. Dudakları sessizce oynuyordu. Sonra Hityak Hadut duygularını anlatmak için İngilizce kelimeleri bulmaya çalıştı. Başka birinin ruhuyla yalnız olmak ve samimi olmak ve kalbinde onun ruhu için yer açmak. Dalia ona gülümseyen ve mum veren sakallı bir papaza yaklaştı. Onları yaktı ve biraz daha dua etti. Suzanna odanın ortasında duruyordu. Yakılmamış mumları elinde tutuyordu ve antik avizenin ağır ağır dönen kristallerine doğru bakıyordu. Kutsal yeri ziyaretinin sonuna doğru İsrail'e dönemeden birkaç gün önce Dalia Sofya Sinagogu'nda arkada bir tahta sırada oturdu. Balkanların en güzeli olarak biliniyordu. Dalia'nın gittiği herhangi bir sinagoga benzemiyordu. Kavisli mermerleri, kubbenin koyu mavi, altın sarısı yıldızlarla boyanmış tavanına doğru yükseliyordu. Asırlar önce Viyana'dan ithal edilmiş harika bir avize, kalın zincirlerle yüksek tahta kirişlere asılı duruyordu. 8 ton ağırlığında olduğu söyleniyordu. Dalia, sinagogun önündeki bir noktaya gözlerini dikti. Theodor Herzl'in ateşli Siyonistlere 1896'da konuşma yaptığı ve kendi anne ve babasının düğünleri için 44 yıl önce durdukları yere. Dalia o anı hayal ediyordu. Annesi beyazlar içinde, diri, canlı saçları omuzlarından akarken, babası elbisesinin içinde omuzlarında gelecek hayatın sorumluluğunun ağırlığıyla dimdik ve sinirli. 64 yıl sonra onların kızları sessizce ve sakin bir şekilde sinagog sırasında oturarak olasılıkları düşünüyordu. Beşir misafirlerini ısıtmak için çalıştırdığı propan ısıtıcıyla mücadele ediyordu. Sürekli yakma düğmesine basıyordu ama her seferinde düğmeyi bıraktığında alev sönüyordu. 2004'te kışın ilk günleriydi. Beşir düğmeye sağ işaret parmağıyla basıyordu. Ta ki sonunda ateş alana kadar. Ufak sıcak dalgası odayı doldurmaya başlamıştı. Bir an aklına geldi. Gülümsedi ve misafirlerine bisküvi ve tatlı Arap çayı sunmak üzere ayağa kalktı. Bir önceki yıl Beşir, 2001 Ağustos'undan beri neredeyse bir yıl geçirdiği Ramallah hapishanesinden salıverilmişti. Kaç kere hapsedildiğinin hesabını kaybetmişti ama şimdi 62 yaşındaki Beşir'in en azından hayatının dörtte birini hücrede geçirdiğini söylemek doğru olurdu. Bu kez Beşir hiçbir şey için suçlanmadığını, cezalandırılmadığını ve sorgulanmadığını söylemişti. İdare tutuklu halini genellikle satranç oynayarak ve çadır hapsinde ısınmaya çalışarak geçirmişti. Bir arkadaşı Beşir'in hapsedildiği günle ilgili bir öykü anlatmıştı. İsrail'in hapishane yetkilileri ondan terör eylemlerinde bulunmayacağını gösteren bir belge imzalamasını istemişlerdi. İsrail'in terör dediği şey Beşir için yasal bir direnişti. O, İsrail adalet sisteminin yasallığını kabul etmiyordu ve hiçbir zaman neden hapsedildiği ona söylenmemişti. Sonucunda bu belgeyi imzalamayı reddetmişti. "Eğer imzalamazsan," demişti gardiyan, "o zaman seni geri göndereceğiz." Beşir, gardiyana geri göndermelerini söylemişti. İşte o zaman Beşir'in arkadaşlarına göre İsrailli gardiyan ondan bir iyilik istedi. Burada birkaç dakika durabilir miydi? Diğer gardiyanlara onunla işbirliği yapmış gibi görünerek. Bu her iki adamın da sorununu çözebilirdi. Beşir gülümsemesini bastırarak kabul etti ve birkaç dakika sonra serbest kalmıştı. Veya öykü şöyle devam etmişti. Beşir bu konuda konuşmuyordu. "Ne zaman hapse girsem bir daha çıkamayacağımı hissediyordum," diyordu. "Ve her zaman çıktıktan sonra sanki orada hiç olmamışım gibi hissediyordum." Beşir'in serbest kalışının hikayesini onaylamaması sadece gardiyanını küçük düşürmemek için değildi. Anıları ve duyguları uyandıracak daha geniş bir sırrın parçasıydı. Bir ziyaretçinin bir duygu ifadesi fark ettiği zamanlar olurdu. Yüz ifadesinin sertleşmesi, kaşlarının havaya kalkması ve Filistin direnişinden bahsederken yüzünün renginin değişmesi, El Ramla'daki evinin bahçesindeki fitna veya limon ağacından bahsederken sesinin yumuşaması, Dalia hakkında konuşurken gülümsemesi veya gözlerini kısması. Ama politik detaylar konuşurken rahatsız oluyordu. Veya ailesiyle özel ilişkilerinden veya çocukluğundaki anılardan bahsederken. Üzerinde en az konuşulan en önemli anısı elini kaybetmesiydi. Baş parmağı elinin normal görünmesini sağlayarak devamlı cebine asılı duruyordu. Elinin olmadığını öğrenmeden ziyaretçilerinin veya arkadaşlarının ayları hatta yılları geçebiliyordu. Ve sonunda bir şekilde bu trajediyi bir başkasından duyuyorlardı. Beşir neden protez el yaptırmadın diye kuzeni Gıya bir kere Kahire'de hukuk okurlarken sormuştu. Yüzü şu renk olmuştu dedi Gıya mor gömleğini göstererek. Bu olay onu anlaşılmaz yapmıştı. Beşir koruma odasına bisküvi ve 3 ufak fincanla bir çaydanlık olan tepsiyle geri döndü. Ütülenmiş gri pantolon, gri V yaka süveter ve mavi anorak giymişti. Arap edebiyatı ve politik düşünceler ve 2 cilt İngilizce aklın çağı ve aydınlanma dönemi kitaplarıyla dolu kütüphanenin yanında oturdu. Cemal Abdülnasır'ın resmi beyaz duvarlardan aşağı doğru bakıyordu. Yanında El Ramla'daki evinin siyah beyaz resmi duruyordu. Resim 1980'lerde çekilmişti. Beşir'in Lübnan'da sürgünde olduğu zamanlarda ve bir katlı evi 14 sıralı beyaz Kudüs taşları ile ve damında bir televizyon anteni ile gösteriyordu. Büyük bir palmiye ağacı çerçeveden taşıyordu. Önüne elden düşmüş bir araba park etmişti. Çocuklar Ahmet Hayri'nin 1936 yılında yerine koyduğu kapıdan geçiyordu. Ahmet'in oğlu 3 çay kaşığı şekeri dumanı tüten bardağına koydu ve karıştırırken ziyaretçilerine bugün için programlarının ne olduğunu sordu. Uzun röportajların yapıldığı birçok günlerden biriydi. Ziyaretçileri El Ramla'dan yeni dönmüşlerdi ve Beşir eski sokaklarının yeni İsrail isimlerini dinlerken ifadesiz bir yüzle oturdu. Hanımın Beşir'i karşılaştırmayı sevdiği ikinci halife Ömer'in adını alan caddeye şimdi Jabotinsky, İsrail sağ kanadının kurucusunun adı verilmişti. Hiçbir fikriniz var mı diye bir süre sonra Beşir sordu. Sizin oraya gidip benim gidemememin bende yarattığı duygulardan. Aslında Beşir, hanım, Bahayat ve diğer aile bireylerini ziyaret etmek için Amman'a bile gitmekte zorlanıyordu. Çünkü İsrailler ona gerekli olan izni vermiyordu. Beşir'i gerçekten çok özlüyorum dedi hanım Amman'a gelen ziyaretçisine. Amman'a gelemiyor. Bu sefer Ramallah'ta hapiste. Açık hapishane, büyük hapishane. Artık yaşlanıyorum ve ben de oraya fazla gidemiyorum. Beşir tekrar ayağa kalktı ve aile ağacının fotokopileriyle geri döndü. İsimler Arapça yazıyla oklarla daire içine alınmıştı ve tarihler 4 asır geriye gidiyordu. Hayr Eldin El Ramlavi'den 15 nesilden 21. asra Batı Şeria, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Hayri disporasına kadar. Tüm dünyada Hayrilerin şimdi İsrail olan Hayr Eldin'in vakıf topraklarında hala hakkı var diyordu Beşir. Osmanlı döneminden belgeler var dedi Beşir sol eli cebinde. Bu belgeleri bulmak için İstanbul'daki mahkemelere gidebilirsiniz. Beşir gibi birçok Filistinli'ye göre bu haklar 1948'de Birleşmiş Milletler önergesiyle konmuştu. Üstünlüğünü koruyordu. Diğerlerine göre şimdi 38. yılı olan işgalin sona ermesinden daha az önemliydiler. İkinci ayaklanmanın patlamasından sonra 18 yaşın altında 550 Filistinli'den fazlası öldürülmüştü. Bu o yaşlarda olan İsraillerin 5 katıydı. En son kurban silahsız 13 yaşında Filistinli bir kız. İman el-Hams'tı. İsrailli bir asker tarafından vurulup öldürülmüştü. Asker arkadaşlarının raporuna göre vücuduna mermileri yağdırmıştı. Düzinelerce 10 yaşın altında çocuk öldürülmüştü. 13 bebek anneleri kontrol noktalarında doğum yaptıklarında öldürülmüştü. Bir yazar bunun gibi korkunç istatistiklerle kimin terörist olduğu sorusunun cevabı her İsrailli için önemli bir yük olmaktadır diye yazıyordu. Kim inanırdı ki İsrail askerleri yüzlerce çocuk öldürecek ve İsraillerin çoğunluğu buna sessiz kalacak. Kendi şehirlerinden veya köylerinden çıkan Filistinlilerin aşağılanmayla karşılaşması kaçınılmaz olmuştu. Beşir, aylardır İsrailli yetkililerin kendisine Ürdün'e tıbbi tedaviye gitmesi için gerekli izni vermelerini bekliyordu. Çeşitli raporlar ambulansların kontrol noktalarında geçişleri reddettiğini belgeliyordu. Diğer Filistinliler çukurlu, çamurlu geçişlerde uzun kuyruklara veya kontrol noktalarında yaya olarak turnikelere katlanıyordu. Bir olayda keman dersine giden genç bir Filistinli'den İsrailli askerler müzik aletini çıkartmasını ve geçmeden önce hüzünlü bir şeyler çalmasını istemişlerdi. Bu olay çoğu İsrailli'nin aklına toplama kamplarında Yahudi kemancıların Nazi subayları için keman çalmaya zorlandığı günleri hatırlattı ve bir öfke yarattı. Eleştirenlerin çoğu kontrol noktalarının İsrailli intihar bombacılarından korumak için gerekli olduğuna ama genç Arap kemancının Bissam Taim'in aşağılanmasının İsrail'in etik otoritesinin kuyusunu kazdığına ve soykırımın anısını rezil ettiğine inanıyordu. Filistinlilere göre yoğun işgalin etkileri artan öfkeyi dolduruyordu ve politik eylem üzerine yapılan tartışmaları keskinleştiriyordu. Beşir'in kendi ailesinin içinde bile karşıt görüşler dile getiriliyordu. Eğer toprakları geri almak istiyorsan diyordu Gıya Hayri, nesiller ve nesillere ihtiyacımız var. Tarihin tam dönüşüne, yeni bir güç dengesine. Gıya Ramallah'taki evdeydi. Ailenin oturma odasında kolasını yudumluyordu. Gıya Beşir'den birkaç yaş daha büyüktü. 1948'de Beşir'den hemen sonra El Ramla'dan ayrılmıştı. 1960'ların başında Beşir'le Kahire'de hukuk okumuştu. 1967'de Beşir ve kuzeni Yaser'le Ramla'ya otobüsle geri dönmüştü. Beşir'in süpersol bombalamasından hapse girmesinden sonra kız kardeşi Nuha ile evlenmişti. Çiftin 3 çocuğu vardı. Kuzenin ve etrafındakilerin çektikleri onca acıya şahit olduktan sonra Gıya pratik bir tutum benimsemişti. 200 yılda dünyanın haritasını çizemem dedi. 100 yıl önce Sovyetler Birliği yoktu. 200 yıl önce Osmanlı birlikleri Viyana'daydı. 200 yıl önce Almanya diye bir yer yoktu. Bundan sonraki yüzyılın ne getireceğini kim söyleyebilir? Şimdi İsrail Amerika'yı yönetiyor. Ama 100 yıl sonra ne olur bilmiyorum. Geriye dönememenin nedeninin İsrail olduğunu biliyorum. Bu yüzden şöyle haykırıyorum. Gelecek nesiller için plan yapmıyorum. Bu konuda hiçbir şey yapamayız. Nuha gerilmiş Gıya karşısındaki koltukta oturuyordu. Yurdumuza dönmeye hakkımız var dedi. Her tarafa dağıtılamayız. Ve bu arada bizim evimizde yaşamak için onlar her taraftan geldi. Kollarını kavuşturdu. Birileri Amerika'yı geri dönme hakkı konusunda ikna etmeli. Herkes kendi evine gitmeli. Ya bize ne oldu 56 yıldır? Kim bize bakıyor? Herkes sadece kendine bakıyor. Geldikleri yere geri dönmeliler. Veya Amerika'ya gitmeliler. Orada çok yer var. Bunlar rüya rüya diye bağırdı Gıya. Bu adalet diye karşılık verdi Nuha ve bir çözüm. Gıya geri çekilmeyecekti. Ona göre günün sorunu geri dönmek değil işgaldi. Her gün her gece İsrailler buraya geliyor dedi misafirlerine. Geçen hafta bir düğüne gittik ve İsrailler damadı tutukladı. Yine de George Bush Sharon'un barış adamı olduğunu söylüyor. Bu bir şakadır bayım. Biz Les Miserables'iz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Zayıfız ve onlar güçlü ve zayıf olduğumuz için ayaklanmaya hiç kalkışmayacaktık. Buna inanmıyorum. Hamas El-Aksa ayaklanması adını verdi. FKÖ onu Filistin Özgürlük Ayaklanması olarak değiştirdi. İsrail ona Güvenlik Duvarı Ayaklanması adını verdi. Ve kim kazandı? İsrailler dedi Nuha sakin bir şekilde. Ayaklanma bu duvarı bize getirdi diye açıkladı Gıya. Omuzlarını silkti. Ben pratik bir insanım. Bir şey yapamadığımıza göre hiçbir şey için üzülmem. Eğer istediğiniz olmuyorsa o zaman olanı isteyin. Gıya artık radikal Filistin politikalarının halkın çıkarına olduğuna inanmıyordu. 1984'te Beşir'in serbest bırakılmasından birkaç ay önce hapishaneye gittim dedi. Bak Beşir dedim. 15 yılını bir İsrail hapishanesinde geçirdin. Artık senin için yeter. Beşir kendinden büyük kuzenine baktı. Bir şeyi açıklığa kavuşturdu. Geri dönme hakkından veya bunun uğruna nasıl gerekiyorsa o şekilde savaşma niyetinden vazgeçmeyecekti. Ona saçmalıyorsun dedim diye anlatıyordu Gıya. Beşir'in kız kardeşi olmaktan gurur duyuyorum dedi Nuha. Direnişe inanıyorum. İsraillerin bize yaptıkları karşısında sessiz kalamayız. Nuha sustu ve kocasına baktı. Beşir gibi olmanı isterdim. Hiçbir zaman Beşir gibi olmayacağım diye cevap verdi Gıya. Misafirlerine döndü. Beşir'le benim aramda bir rekabet var dedi ufak bir gülümsemeyle. Ve bizler kuzeniz. Nuha televizyon kumandasını aldı. Güzel ve çirkin ekranda gözüktü. Arapça altyazıyla. Evlerimize geri dönmeliyiz dedi. Dalia kiralık arabanın ön yolcu koltuğunda oturuyordu. Dümdüz ileri bakıyordu. Ve normal gözükmeye çabalıyordu. Sanki o da bir gazeteciymiş gibi. Ve Kudüs'ten kuzeye Ramallah'a İsrail askeri kontrol noktasını geçmesi onun için olağanmış gibi. Aslında İsrail'le sivillerin işgal bölgelerine geçmesi yasaktı. Ve Dalia geri çevrilme riskinin olduğunu biliyordu. Ama asker sadece sürücünün Amerikan pasaportunu kontrol etti ve sürpriz bir şekilde oynadıkları kumar işe yaradı. Dalia kontrol noktasını geçmişti ve Ramallah yolundaydı. Burası Kalandia'ydı. 1957'de Ahmet ve Beşir'in uçaktan indikleri yerdi. 10 yıl sonra Beşir'in Ramallah'ta evinin damından İsrail tanklarını gördüğü yerdi. Aman Tanrım diyerek Dalia derin nefes aldı. Solunda güneye giden uzun bir araç kuyruğu neredeyse oldukları yerde donmuştu. Genç Filistinli erkekler, çocuklar sinirli hareket edemeyen sürücülere arabaların arasından geçerek sakız, kaktüs meyvesi, salatalık, mutfak gereçleri ve sabun satmaya çalışarak geçiyordu. Filistin gümrüksüz malları dedi Dalia'ya refakat eden Amerikalı gazeteci Nidal Rafa.